Ayrım 18.
Yunan mitoloji geleneğinde bu iki aşırı uç yalnızca Dekalyon'un Yunan Nuh'u sağ kaldığı tufan mitinde ve güneşin arabasını sürmeye çalışırken gökten yere düşen Faeton'un hikayesinde ortaya çıkmaktaydı. Her iki mitte yıkımı insanoğlunun haddini aşan küstahlığının sonucu olarak gösteriyordu. Ama Platon bu bağlamda dünyanın maruz kaldığı tufan ve alevlerin bir cezalandırmayla değil, büyük yılın seyri içinde hareket eden gezegenlerin belirli konumlarına bağlı bir göksel kökenle ilişkili olduğunu öneriyordu. M. R. Wright, Cosmology in Antiquity, sayfa 139. Burada sözü edilen büyük yıl kavramı, astronomiyle yakından ilgilenen eski çağ toplumlarının evren anlayışlarındaki büyük zaman dilimlerinin temelidir. Mezopotamya yıldız kültüründe şar kavramıyla anlatım bulan 3600 yıllık döngüden ve Orta Amerika astronomisinin en dikkate değer unsuru durumundaki her biri 5125,36 yıl süren dünya çağlarından daha önceki çalışmamda, bakınız 2012 Marduk'la randevu, ayrıntılarıyla söz etmiştim. Büyük zaman aralıklarını ölçerken eski dünyanın astronom rahipleri çoğunlukla bu 3600 yıllık döngüye başvururlar. Söz gelimi Hindu geleneğinde Saptarshi, tam açılımıyla Saptarishi yani 7 bilge adıyla bilinen ve 3600 yıl süren temel bir çağ birimi vardır. Benzeri biçimde Platon'da 3600 yılı temel döngülerden biri olarak ele alır ve bunu tanrısal bir yaratığın döngüsü kusursuz bir sayı ile belirlenir ifadesiyle taçlandırırken de büyük yılı oluşturan ana birim olarak değerlendirir. Plato Republic 546b ve 546c sayfa 280-281. Antik çağ düşüncesinde büyük yıl kavramı, dünya ekseninin uzun vadede gerçekleştirdiği bir yalpalama hareketi sonucu ortaya çıkan ekinoksların gerilemesi, precession adlı hareketle ilişkidir. Buna göre ekinoks noktaları yaklaşık olarak her 2148 yılda bir 30 derece ya da bir burç geriler. Bir başka deyişle güneşin belli bir ayda aynı hizada bulunduğu takım yıldız 2148 yıl sonra değişecek ve bir gerideki burç öncekinin yerini alacaktır. Söz gelimi İsa'dan önce yaklaşık 4500 ile 2300 yılları arasında ilkbahar ekinoksunda 21 Mart güneş boğa burcu ile aynı hizadaydı ama 2300'den sonra arka planda boğanın yerini koç takım yıldızı aldı. İçinde bulunduğumuz yıllarda ekinoks balık takım yıldızının son derecelerindedir ve yavaş yavaş kova burcuna geçmek üzeredir. Ekinoksların gerilemesi ya da presesyon adını verdiğimiz bu göksel olgu 2148 yılda bir burç değiştiren güneşin tekrar aynı burcun hizasına gelmesi için 2148 çarpı 12 eşittir 25.776 yıl geçmesini gerektirir. Dolayısıyla büyük yıl adı verilen süreç bu uzun turdan oluşur ve yaklaşık 25.776 yıllık bir zaman dilimine eşittir. Ama Platon'un yapıtlarında sözü edilen büyük yılın bu hesapla oluştuğundan çok emin olamıyoruz. Çünkü o bu kozmik süreci oluşturan temel birim olarak 2148 yıl değil 3600 yılı kullanıyor. Bu nedenle kimi uzmanlar Platon'un Solon aracılığıyla Mısırlı rahiplerden edindiği bilgilere dayanarak oluşturduğu bu uzun döngünün 3600'ün katları olması gerektiğini ve muhtemelen büyük yıl ile kastettiği döngünün 36.000 yıl olduğunu düşünüyorlar. 2012 Marduk'la randevuda Mezopotamya astronom rahiplerinin uzun çağları ölçmekte kullandıkları şar adlı 3600 yıllık döngünün yuvarlatılmış bir simge değer olduğunu, tanrısal kabul edilen belirli bir gök cisminin yörünge sürecine eşitlenen gerçek sürecin şifreli çivi yazısı simgelerde gösterildiğini, Mezopotamya'nın 60 tabanlı matematiğine göre de bu değerin 3661 yıl olduğunu ayrıntılı örneklerle açıklamıştım. Bakınız 2012 Marduk'la randevu sayfa 473-491. Üstelik bu zaman dilimi Maya takvimindeki 25.627 yıllık çağlar toplamı ile de şaşırtıcı biçimde uyumluydu ve 7'ye 1 gibi bağlantı içeriyordu. 7 kez yinelenen 3.661 yıl döngüsü Maya çağlarının toplamına eşitti yani. Böylesi bir enterpolasyonun varlığı Platon'un da büyük yıl kavramını oluştururken 7 ile 3600 arasında presesyon döngüsüne de uyum sağlayacak bir bağıntı aramış olabileceğini akla getiriyor. Yine Faeton'un ürkütücü yolculuğuna dönersek Platon'un bu mitte anlatılan katastrofu ahlaki bir ders içeren metaforlar olarak değil, uzak geçmişte yaşanan bir göksel karmaşanın toplumsal bellekte bıraktığı izler biçiminde de değerlendirdiğine tanık oluyoruz. Tıpkı dünya kabaran suların altında kaldıktan sonra bu afetten sağ kurtulan Yunan Nuh'u Dekalyon ve karısı Pira'nın anlatıldığı tufan mitini yaşanmış bir felaketin anıları olarak görmesi gibi. Ancak Platon her iki olaya da birbirinden bağımsız ve uzak aralıklarla ortaya çıkmış gerçek afetler olarak bakarken bunlara neden olan unsurun üzerinde durmaz. Getirdiği açıklama gezegenlerin ve takım yıldızlarının uzun aralıklarla yerleştiği özel konumlarla bağlantılıdır ve bu göksel dizilimler Platon'un gözünde birer yazgı gibidir. Yabancı kültürlerden edindiği eski kayıt ve bilgilerde tufana ya da Faethon'un ateş saçan yolculuğuna neden olan göksel unsurlarla ilgili ayrıntılı bulamamıştır. Ya da belki bunun üzerinde fazla uzun uzadıya düşünme gereği duymamıştır. Faethon miti ve burada anlatılan dramatik olaylarla Roma şair ve düşünürleri de yakından ilgilendiler. Bunların en kayda değerlerinden biri olan Lucretius, Nesnelerin Doğası Üzerine adlı ünlü epik yapıtında hikayenin seyrini kısaca özetledikten sonra "Tabii bunlar Yunan şairlerinin anlattıkları" der hafif küçümseyici bir ifadeyle. Gerçeklerden oldukça uzak bir masal. Lucretius, On the Nature of the Universe, sayfa 148. Lucretius'a göre destansı bir havaya büründürülen şey aslında evrendeki süreçlerle ilgili onun elementler arası savaş olarak gördüğü doğal bir olaydır ve ateş elementinin ağır bastığı suya üstün geldiği bir anı anlatmaktadır. Dolayısıyla ne kozmosun yapısına yönelik tanrısal bir müdahale ne de şiirsel yüceltmeyi hak edecek doğaüstü bir gelişme söz konusudur. Evrende belli aralıklarla yinelenen doğal döngülerden birine ilişkin bir kesittir Faethon miti. Lucretius bu görece maddeci yaklaşımı izinden yürüdüğü bir başka ünlü düşünür olan Epikürus'tan edinmiştir. Doğanın ve evrenin akıl ve gözlem yoluyla kavranabileceğini, dinin, religio, yalnızca boş inanca dayalı korkular yaratmaya yaradığını söyleyen Epikürus, tanrıların göksel ya da dünyevi olguları açıklamak üzere kişileştirildikleri hikayeleri, mitleri bütünüyle dışlar ve bu yöntemle dile getirilen evrene ya da dünyaya ilişkin olguların gerçekliğe yabancılaşacağını savunur. Bu tavrını inançsızlık olarak değerlendirenlere de asıl inançsızlığın doğaya ve evrene ilişkin olguları gözle görünmeyen soyut tanrılar aracılığıyla göklerdeki belirsiz bir yere taşımak olduğunu söyleyerek yanıt verir. Epikürus'un mitler yerine akıl ve bilgiyi kullanma ilkesinin izleyicisi Lucretius da evrensel süreçleri açıklama getirdiği yapıtında Faeton mitinden yararlanırken mitin kendisini değil ardında yatan gerçek olguyu deşifre edip kullanmaya çalışmaktadır. Burada Epikürus'tan farklı olarak dinden uzak durmaya çalışmak kaygısıyla mitleri bütünüyle dışlamak yerine onlardan yararlanmaya çalışır. Lucretius'a göre religionun yani tanrılarla ilgili yanlış bilginin sınırları içine girilmediği sürece mitlerden ve mitsel hikayelerden yararlanmakta bir sakınca yoktur. Monica R. Gale, Myth and Poetry in Lucretius, sayfa 46. Platon, Euripides, Ovidius ve Lucretius gibi klasik dönem düşünür ve şairlerini epey meşgul eden Faeton mitinin ya da Pseudo-Sibylline metinlerinde kırıntılarına rastlanan yıldız savaşları temasının çok eski tarihte gerçekleşmiş göksel olguların toplumsal bellekte bıraktığı izler olduğu fikri Orta Çağ'da büyük oranda sisler ardında kalıp unutulduktan sonra Rönesans'la birlikte yeniden gündeme geldi. Dante Alighieri'nin ünlü ilahi komedyasını oluşturan Cennet, Cehennem ve Araf adlı uzun şiirlerinde mistik bir bakış egemen olsa da aslında bu yapıt kozmosun yapısı ve dönüşümleriyle ilgili meraklı bir arayışın adımlarını oluşturuyordu. Ünlü şair evrende kendi gerçekleştirdiği düşsel gezintiyi anlatırken Fayeton'un yaşadığı tehlikeli göksel yolculuğu da göndermeler yapıyordu. Araf'ta takım yıldızların konumları ve gök cisimlerinin yörünge hareketleri sırasında izledikleri tutulum çemberini ekliptik tanımlarken Fayeton'un bu yolu izlemekteki başarısızlığının yarattığı dramatik sonuçlara değiniyordu söz gelimi. Dante Alighieri, The Divine Comedy of Dante Alighieri, The Purgatory, Canto 4, sayfa 69. Cehennemde ise sürdüğü arabanın kontrolünü yitiren Fayeton'un neden olduğu ürkütücü afetler, düzensiz ve serseri bir gök cisminin kontrolsüz düşüşü olarak dile getiriliyordu. Dante Alighieri, The Divine Comedy, 1. Inferno, Canto 17, sayfa 179. 16. yüzyılın egzotik düşünürlerinden Paracelsus da hem Fayeton miti hem de Pseudo-Sibylline metinlerindeki kehanetlerin göksel olgularla bir biçimde bağlantılı, mistik bir dönüşüme işaret ettiği kanısındaydı. Paracelsus'a göre içinde yaşadığımız dünyanın sonu bu mitlerde anlatılanlara benzer biçimde göklerde bir kuyruklu yıldızın belirmesinin ardından yaşanacak olağanüstü koşullar, kıtlık ve sellerle gelecekti. 1531 yılında Avrupa semalarında görülen bir kuyruklu yıldızın ardından kimi bölgelerde hasat mevsiminin kötü geçmesi, salgın hastalıkların ortaya çıkması, savaşların kızışması ve ekonomik sıkıntılar yaşanması bu kanının onda güçlenmesine yol açmıştı. Sarah Schechner, Comets, Popular Culture and the Birth of Modern Cosmology, sayfa 47. Aydınlanma çağında bilimin ve analitik düşüncenin hızla ön plana çıkıp yeni bir heyecan dalgası yaratmasıyla birlikte Rönesans'tan itibaren eski pagan mitlerini ve inanç sistemlerini yeniden keşfetmeye başlayan Avrupalı düşünür ve sanatçılar mitoloji kategorisi altında değerlendirilen çok eski metinleri akıl ve bilgi süzgecinden geçirerek yeniden yorumlamaya çalıştılar. Elbette Fayeton miti ya da Sibylline kitaplarında anlatılan merak uyandırıcı göksel afet hikayeleri de bir kez daha mercek altına alınacaktı bu dönemde. Güneş sisteminin yapısı ve kuyruklu yıldız ya da meteorlar gibi sürpriz ziyaretçiler mistik inançlardan ve kehanetlerden arındırılarak yorumlanmaya çalışılıyordu. 18. yüzyılda bile aralarında Antoine Laurent Lavoisier'in de bulunduğu bilim adamları gökten taş yağmasının mümkün olmadığını, söze edilen düşmüş kütlelerin dünya orijinli olduğunu, volkanik püskürme ya da yıldırım çarpması sonucu alevli bir görüntü ile düştüğü izlenimi veren parçaların gökten geldiğini söylemenin hurafelere prim vermek anlamına geldiğini söylüyorlardı. Uzun süren tartışmalardan sonra 1798 yılında Hindistan'ın Benaras bölgesinde yaşanan meteor yağmurlarından sonra kalıntıları inceleyen Royal Society astronomlarından Edward Howard, raporunda bunların dış uzaydan gelip dünyaya düşen kaya ve metal parçaları olduğunu kesin olarak açıkladı. Bu saptamanın ardından ünlü şair ve düşünür Wolfgang von Goethe de ikna olacak ve Fayeton mitinde anlatılanların da çok eski tarihlerde gerçekleşmiş benzeri bir göksel olaydan esinlendiğini söyleyecekti. Trevor Palmer, Perilous Planet Earth, sayfa 56-58. Buna karşın gök cisimlerinin hareketlerinin dünyayı fiziksel olarak etkileyebileceği, hatta uzaydan dünyaya taş yağabileceği fikrine karşı o denli kemikleşmiş bir direnç vardı ki 19. yüzyılda bile bunların akıl dışı hikayeler olduğu düşünülebiliyordu. 1809 yılında Yale Üniversitesi'nden iki önemli bilim adamı Başkan Thomas Jefferson'a Connecticut eyaletindeki Weston kentine düşen metal ve kaya parçacıklarının kesinlikle dünya dışından geldiklerini açıklayan bir rapor sundular. Ama Jefferson, insanları buna inandırmanın hiç de kolay olmayacağını düşünüyor ve halkın gökten taşlar yağdığına inanmaktansa iki Yankee profesörün yalan söylediğine inanmayı yeğleyeceğini dile getiriyordu. Francis Reddy, Greg Walz Jochnatki, Celestial Delights, sayfa 184-185. Ateş ve Kül Çağı. Fayeton miti ve Sibylline fragmalarında anlatılanlar dahil, dünyanın uzak geçmişinde gök cisimlerinin beklenmedik hareketleri nedeniyle ortaya çıkan fiziksel değişimlere katastrofizm gözlükleriyle bakacak ilk sıra dışı çalışma 19. yüzyıl sonlarında Ignatius Donnelly adlı entelektüel bir politikacıdan gelecekti. Hukuk eğitimi alıp Minnesota'dan kongre üyesi olarak politikaya atılan Donnelly, İrlanda asıllı bir ailenin oğluydu. Zekası ve yetenekleri onu politik yaşamda çok kısa süre içinde başarıya taşıdı ve Minnesota'nın en popüler isimlerinden biri haline getirdi. 1882 yılında uzun ve yoğun bir çalışma sonucu kaleme aldığı Atlantis, Tufan Öncesi Dünya, Atlantis, The Antediluvian World adlı ilk kitabıyla büyük sansasyon yarattı. Platon'un Timaeus ve Critias adlı diyaloglarında sözünü ettiği yitik kıtanın bir efsane değil, büyük bir doğal afet sonucu sulara gömülen Atlantik Okyanusu'ndaki bir kıta olduğunu, Denizler Altında 20 Bin Fersah adlı romanında konuya fantastik bir kurgu içinde yaklaşan Jules Verne'i saymazsak, ilk kez ortaya atan yazardı Donnelly. Bu anlamda belki de alternatif araştırma ve tezler üzerine kurulu, asıl parlayışını 20. yüzyılda gerçekleştirecek yeni bir literatürün de öncülüğünü üstlenmişti. Kitabın gördüğü büyük ilgi üzerine bir yıl sonra Ragnarok adlı ikinci sansasyonel yapıtını yayımladı ve Atlantis'in batışı da dahil yeryüzünde dramatik değişimlere yol açan olayların göksel orijinli olduğunu ileri sürdü. Artık politikadan bütünüyle uzaklaşmış ve kendini araştırmalarına vermişti. Kitaplarım beni politikanın kirli havuzundan çekip çıkardı diyecekti sonradan. Martin Rich, Ignatius Donnelly, Portrait of a Politician, sayfa 196. Donnelly'nin kitaplarında anlattıkları ve mitlere olan sıra dışı yaklaşımı 19. yüzyıl sonu Amerika'sında hızlı bir diriliş yaşayan dindar muhafazakar politikalar göz önüne alındığında fazlasıyla cüretkar sayılabilirdi. Halkın çok sevdiği bir politikacı olmasına karşın Atlantis'e yayımladığı sıralarda kitaplarındaki agnostik, bilinemezci tavrın dindar kesimlerde sert tepkilere neden olabileceğinden endişe etmişti ama hiç beklemediği biçimde toplumun geniş bir kesiminden övgüler aldı ve kitap heyecanla karşılandı. Amerika'nın kalburüstü sosyal grupları tarafından sürekli olarak Atlantis'le ilgili konferanslar vermek için davetler aldı. Bunların çoğuna da katıldı ama o dönemde Amerika'da ortaya çıkmaya başlayan mistik gruplardan ve Atlantis kültlerinden özenle uzak durdu. Martin Rich, AGE, sayfa 203. İkinci kitabı Ragnarok, Ateş ve Çakıl Çağı neredeyse bütünüyle Fayeton miti üzerine kurulmuştu ve burada anlatılan afetlerin dünyanın çok yakınından geçerek yoğun göktaşı yağmurlarına neden olan hatta belki de gezegenimize çarpan serseri bir kuyruk yıldıza bağlı olduğunu ileri sürüyordu. Donnelly'ye göre sıcak bir çekirdeğin üzerinde kayalık bir kabuktan oluşan yeryüzünün bizim yaşadığımız en üst tabakasındaki kil, kum ve çakıl yığınları, The Drift, Louis Agassiz'in başını çektiği jeologların ileri sürdüğü gibi uzak geçmişteki buzul tabakalarının hareketi sonucu ortaya çıkmamış, bu tabakaları yeryüzüne çarpan gök cisimlerinin kalıntıları oluşturmuştu. Tarih öncesi çağlarda gerçekleştiğini düşündüğü bu katastrofun sözlü gelenek ve mitler aracılığıyla bize dek ulaştırıldığını savunuyordu Donnelly. Bu kitabında ayrıca Atlantis'teki agnostik tavrından da ani bir U dönüşü ile uzaklaşıyor ve Hristiyan inançlarına sarılıyordu yeniden. Felaket insan ırkına yönelik hak edilmiş bir tanrısal cezaydı. Martin Rich, AGE, sayfa 204-205. Bu çizgi değişimine rağmen dindar çevreler Ragnarok'u inançlarına bir meydan okuma olarak algıladılar. Çünkü onları koruyan ve gözeten Tanrı'nın insanların bir kuyruklu yıldız ya da göktaşı çarpması sonucu ölmelerine izin vermeyeceğinden emindiler. Bilimsel çevreler ise büyük jeolojik değişimlerin böyle kısa süreli ani olaylarla ortaya çıkmayacağını, yüz binlerce yıla yayılan bir süreç içinde yeryüzünün biçimlendiğini ve bu tahmin edilebilir evrenin içinde sürprizlere yer olmadığını söyleyerek Ragnarok'u tartışmaya bile gerek görmeden reddettiler. Helen McKenwhite, Tale of a Comet and Other Stories. Sayfa 169-170. Buna karşın Ragnarok ilk kitabında üzerinde bir satış başarısı elde ettiği gibi basında da geniş yankılara neden oldu. Edebiyatçılar, politikacılar, hatta bazı Katolik din adamları bile Donnelly'nin tarihin en iddialı ve büyüleyici teorilerinden birini ortaya attığını düşünerek ona övgüler yağdırıyorlardı. Ama bunlar Minnesotalı yazara yetmiyordu. Bilimsel akademik çevrelerden de destek ve onay bekliyordu Donnelly. Elbette asla gerçekleşmeyecek bir beklentiydi bu ve birkaç yer bilimcinin sınırlı ilgisinin dışında bilim adamları tarafından kesin olarak dışlanacaktı. Kitabın adını İskandinav mitolojisinden ödünç almıştı Donnelly. Kuzey inançlarına göre ölen bir savaşçının ruhu, Odin'in nedimeleri olan Valkyr adlı periler tarafından bir tür cennet diyebileceğimiz Valhalla'ya taşınırdı. Savaşçı burada beslenip dinlenerek gücünü topladıktan sonra nihai büyük savaşa, yani ateşle ve yıkımlarla birlikte gelecek Ragnarok'a hazırlanırdı. Büyük tanrılar ve onların hizmetindeki yüce savaşçılar sonu yenilgi olsa da cesurca bir savaşa girmek ve ebedi yazgılarını izlemek durumundaydılar. Bir başka deyişle yakın doğu inançlarındaki Armageddon'dan farklı olarak Ragnarok sonunda iyilerin kazanacağı bir mücadele değil, yitirilmesi kaçınılmaz olan bir savaştı ve gökten gelen alevler yere düşen yıldızlarla birlikte dünyanın sonunu belgeliyordu. Donnelly, Edda adı verilen ve Kuzey Sibylları olarak bildiğimiz Volvalar tarafından dile getirilen dizelerde çizilen Ragnarok resmini bir kuyruklu yıldızın yol açtığı facianın belleklerdeki tortuları olarak görüyordu. İskandinavyalıların efsanelerinde kuyruklu yıldızın gelişini anlatan çarpıcı bir kayıt yer alır. Kuşaklar boyunca yinelenmiş, çeşitli dillere çevrilmiş, üzerine yorumlar yapılmış, eleştirilmiş ama asla anlaşılamamıştır. Yabani ve anlamsız bir sözcük rapsodisi ya da geleceğe ilişkin bir katastrof beklentisi olarak görülmüştür bu. Oysa hiç de öyle değildir. Ignatius Donnelly, Ragnarok, The Age of Fire and Gravel, sayfa 141. Sözcüğün etimolojisi bile göksel afetle ilgili ipuçlarını veriyordu Donnelly'ye göre. Kuzey dillerinin hemen hepsinde rain, yağmur ve rock da toz bulutu anlamına geliyordu. Bu durumda toz ve kül yağmuru benzeri bir anlama sahip olan Ragnarok sözcüğüyle kuyruklu yıldızın parçalanması sonucu dünyaya yağan parçacıkların oluşturduğu toz bulutu kütlesi anlatılmış oluyordu. Volva'nın dizelerinde Ragnarok öncesi insan soyunun hatalarının ve günahlarının biriktiğinden ve bu durumun ilahi cezayı getirdiğinden söz edildiğine dikkat çeken Donnelly, dünyada yıkımı getirecek koşullar olgunlaşmıştı ifadesiyle bu dinsel bakışı destekliyor ve devam ediyordu. Ragnarok, yani tanrıların karanlığı ya da toz ve kül yağmuru gelip işi bitirecekti artık. Ignatius Donnelly AGE, sayfa 142.